Merhaba. Bugünkü derin dalışımızda senin bizimle paylaştığın Mehmet Özkendirci'nin CHP'nin önceliği başlıklı yazısını bir mercek altına alalım diyoruz.
Evet, oldukça ses getiren bir yazıydı.
Aynen. Bizim görevimiz de ne? Yazarın bu Türkiye'deki güncel siyasi dinamiklere, özellikle iktidarın ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik hamlelerine dair o eleştirel bakış açısını, argümanlarını senin için damıtmak. Metinde neler var? Siyasi meşruiyet, adalet, medyanın rolü, çifte standart iddiaları bayağı hassas konulara giriyor yani.
Evet, epey kapsamlı.
Peki, o zaman başlayalım mı? Yazarın yazısına başlarken ortaya attığı temel bir soru var. Neden iktidarın gündeminde CHP bu kadar merkezde? Ne diyorsun?
Ya bu gerçekten kilit bir soru. Yazarın cevabı da sadece güncel olaylara değil de daha böyle temel meşruiyet tartışmalarına dayanıyor aslında.
Nasıl yani?
Şöyle, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya saygı duymadığı yönündeki kendi ifadesini hatırlatıyor. Sonra işte şu 4 yıllık diploma şartı gibi, hani yıllardır konuşulan konular var ya,
Evet, biliyorum.
onları tekrar gündeme getiriyor. Ama yazarın asıl eleştirisi, yani CHP'nin bu tür temel meşruiyet sorunları varken neden enerjisini erken seçim gibi tartışmalara harcadığı, biraz oraya odaklanıyor.
Anlıyorum. Yani yazar sadece iktidarı değil, muhalefetin stratejisini de sorguluyor o zaman.
Aynen öyle.
Ve bu meşruiyet tartışmasında sıkça başvurduğu bir tema var gibi hissettim okurken. Şu çifte standart iddiası. Özellikle diploma meselesi üzerinden bunu bayağı bir kurmaya çalışıyor, değil mi?
Kesinlikle. Ve bu karşılaştırmada asıl dikkat çekici olan, yazarın işaret ettiği gibi, yani bürokrasinin ve yasal süreçlerin nasıl böyle seçici kullanılabildiği iddiası. Yani bir tarafta bakıyorsun Cumhurbaşkanı'nın diploması yıllardır konuşuluyor, diğer yanda Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasının iptali gündeme getiriliyor. Yazar bunu Hulusi Akar'ın kızının durumuyla kıyaslıyor. Hani ABD'den Türkiye'deki bir tıp fakültesine geçiş, doçentlik ve bunun 10 yıllık zaman aşımına uğradığı iddiası var ya. İşte diyor ki, neden İmamoğlu için 35 yıl sorun oluyor da diğerinde 10 yıl olmuyor? Bu soruyla o seçicilik tezini güçlendirmeye çalışıyor. Bu aslında siyasi mücadelede bürokratik araçların nasıl kullanılabileceğine dair bir iddia.
Anladım. Bu çifte standart algısı sadece diplomayla sınırlı değil ama sanırım. Yazar bunu daha da ileri götürüyor. Belediyelere yönelik operasyonlarda da benzer bir örüntü gördüğünü söylüyor.
Evet.
Manavgat'taki baklava kutularıyla 17-25 Aralık sürecindeki ayakkabı kutularını yan yana koyuyor mesela.
Ne dair çok kritik bir soru ortaya atıyor aslında.
Hı.
Hatta bunu kişisel bir anekdotla da destekliyor. Katıldığı bir TV programında eski bir AKP'li vekile sorulan soruyu aktarıyor.
Neymiş o soru?
Soru şu: neden sizin partinizdeki yolsuzluk iddiaları, hani CHP'li belediyelerde olduğu gibi polis baskınları ve canlı yayınlarla kamuoyuna duyurulmuyor? Yazar, vekilin bu soruya net bir cevap veremediğini belirtiyor.
İlginç.
Bu anekdotu da işte medyanın ve yargı süreçlerinin algı yönetiminde nasıl bir rol oynadığına dair kendi iddiasını pekiştirmek için kullanıyor.
Bu noktada temel bir hukuk ilkesine de değiniyor yazar. Masumiyet karinesi. Yani suçluluğu kanıtlanana dek herkes masumdur prensibi.
Evet.
Ama metne göre özellikle CHP'li figürler söz konusu olduğunda yani ortada somut kanıtlar olmasa bile bu ilkenin biraz göz ardı edildiği iması var.
Bunu daha geniş siyasi atmosfere bağladığımızda yazarın hicve başvurduğunu da görüyoruz. Öznür Kalender imzalı bir karikatüre atıf yapıyor.
Evet, onu hatırlıyorum.
Karikatürde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kararlar'a ait olduğu iddia edilen şu sözler var: "Ulan oğlum, sizin kafanız hiç mi çalışmıyor? Biz hırsız olsak gelir AKP'den aday olurduk. Ne işimiz var CHP'de?"
Bayağı keskin bir mizah.
Tabii. Bu keskin bir siyasi mizah örneği ve yazar bunu muhalefetin yolsuzluk iddiaları karşısındaki duruşunu ve yani siyasi rekabetin ne kadar sertleştiğini göstermek için kullanıyor.
Mizahın da ötesinde oldukça ironik bir dil kullandığı başka bir nokta daha var. Şu CHP'li başkanların yurt dışına kaçma şüphesiyle tutuklanması meselesi.
Aa, evet, orası da çarpıcı.
Yazarın tepkisi neredeyse hani bırakın kaçsınlar, ne güzel işte hain ilan eder, kayyum atarsınız der gibi çok sivri bir dil kullanıyor orada.
Yani bu ironi aslında sistemin işleyişine yönelik derin bir eleştiriyi barındırıyor. Yazar bu yolla alınan kararların ardındaki mantığı, siyasi sonuçlarını sorguluyor gibi duruyor.
Bay Canına, yazar burada adeta bir suçlama ve karşı suçlama sarmalını resmediyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde bu derinlemeden senin için çıkarılacak ana fikir ne olmalı? Yani seninle paylaştığın bu kaynak üzerinden yazarın gözüyle Türkiye siyasetindeki o meşruiyet krizi iddialarını, adalet ve medya algısındaki çarpıklık iddialarını, iktidar muhalefet arasındaki gerilimli mücadeleyi inceledik aslında.
Aynen öyle. Ancak burada kritik bir hatırlatma yapmak lazım değil mi? Biz bu derinlemede sadece sana sunulan metindeki iddiaları, argümanları ve yazarın bakış açısını aktardık.
Evet. Bu önemli.
Yani bu iddiaların doğruluğunu veya yanlışlığını teyit etmek gibi bir misyonumuz yok. Amacımız yazarın ne dediğini ve tezlerini hangi örneklerle desteklemeye çalıştığını sana objektif bir şekilde sunmaktı.
Tamamdır. Ve üzerine biraz daha kafa yorman için son bir düşünce bırakalım o zaman. Yazar argümanlarını aktarırken oldukça keskin, yani zaman zaman kışkırtıcı ve bolca hiciv içeren bir üslup kullanıyor.
Evet, üslup çok belirgin.
Acaba bu güçlü üslup anlatılanların içeriğinden bağımsız olarak okuyucunun yani senin konuya dair algını ve vardığın sonuçları nasıl etkiliyor olabilir? Bunu da bir düşün istersen.